Merhaba Formula 1 dostları. Grand Slam'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast bölümümüzde Haas Formula 1 takımını konuşacağız. Ekipten olmamama rağmen şu an programı tek elime almış bulunmaktayım. Konuğum da Arda.
Merhaba Zeynep'ciğim. Daha ilk geldiğim podcast'te programı sahiplenmen.
Evet kesinlikle.
Yo daha önce gelmiştim.
Yo iki program geldim ama o zaman şeydi ya hani beraber yapıyorduk ya işleri falan da.
Evet 10 hafta 10 takım formatında ilk podcast'imiz bu seninle.
Aynen şu an bildiğin misafirim.
Bugün konumuz Zeynep'in de demiş olduğu üzere Haas. Haas'la ilgili açıkçası konuşabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Zeynep Formula 1'deki Amerikan etkisinden bahsedecek. Şimdi gelelim Formula 1'deki Amerikan etkisine. Aslında evet. Senin bu podcast'te bulunmanın esas sebebi. Senin birazcık da alanın bu tarz şeyler. Şimdi mikrofonu sana bırakıyorum.
Evet. Savaş sonrası dönemle başlamak herhalde çok daha mantıklı olacaktır bu tartışmaya. Çünkü bir kere motor sanayisi dediğimiz şey bizim için her zaman için silah sanayisiyle eşdeğer oluyor benim gözümde Arda. Açıkçası Enzo Ferrari ile alakalı yazımı da bu minvalde yazmayı düşünüyorum. Çünkü motor dediğimiz şey aslında sanayinin kendisidir, devrimin kendisidir, sanayi devriminin kendisidir. Ve bunun ilk çıkış yeri kıtadır, Avrupa'dır yani. Avrupa'da İngiltere'de başlayan ardından Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya yayılan çok çılgın bir sanayileşme dönemi var. Bu bizim böyle okuldaki derslerde, liselerde, kitaplarda hep gördüğümüz bir şey ama bunu ben gerçekten tam idrak edebildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü arkasında çok korkunç bir aydınlanma aklı var. Bu aydınlanma aklı da tamamen bilime, gerçekliğe, rasyoneliteye, determinizme dayanan, moderniteye dayanan ve insan aklını önceleyen bir aydınlanma zihniyeti var ve bu aydınlanma zihniyeti doğuruyor sanayi devrimini bile diyeyim. Ama işte çıktığı yerden sebep bir kirliliği var. Kıta dediğimiz yer eski, yaşlı, çürümüş, kokuşmuş bir kıta. Bunun karşısına Amerika'ya koyduğumuz zaman Amerika yeni, genç, dinamik, hatta doğası bile çok daha temiz, çok daha iç açıcı, muhteşem bir yer, bir rüya olarak karşımıza çıkıyor, tamam mı? Şimdi ister istemez böyle bir rüyadan bahsedince de senin Amerika dediğin yer her şeyin en yenisini getiren yer oluyor. Şimdi Formula 1'e de biz bu şekilde aslında bakabiliriz. Neden bakabiliriz? Bernie Ecclestone denen bir adam vardı. Tek başınaydı. Tek başına yönetiyordu Formula 1'i. Ama çok yılların getirdiği bir tecrübesi vardı. Ve belki kirli, biraz karanlık, biraz mafyatik bir kişiliği de olabilirdi. Emin değilim. Bu yılların tecrübesi vardı ama hala o kıtanın kirliliğiyle, kokuşmuşluğuyla da mücadele etmek zorundaydı. Çünkü yeni değildi, bir yenilik getiremiyordu. Sürekli aynı şeyleri biz konuşup konuşup, döndürüp döndürüp Formula 1'de izleyip izleyip duruyorduk. Ardından belli ki maddi sıkıntılar oldu. Ya ben o satış işleminin nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum. Bir gün gözümüzü açtık ve Formula 1'in satıldığını öğrendik. Ve Amerikalı bir takım satın aldı. Bir grup satın aldı. Fox grubuydu değil mi?
Hı hı. Bu satın şu anki almış sahibini mi söylüyorsun?
Evet şu anki sahibinden bahsediyorum. Liberty Media. Şimdi bir kere Formula 1'i bir medya grubunun satın alması bile aslında bize o ilk satın alma işleminden sonra neye geleceğini bekliyordu. Amerikanlar bahsettiğim gibi kıtada bazı şeyler çok daha nitelik temellidir. Çok daha nasıl anlatayım bunu? Özüne bakılır, rakamına bakılmaz. Ya da ne bileyim bazı şeylerin nedeni sorgulanır, nasıllığı sorgulanır. Neliği veya içeriği sorgulanır. Miktarı, boyutu ya da ne bileyim niceliksel detayları sorgulanmaz. Şimdi mesela sosyal bilimde de aynı şekilde, fen bilimlerinde de aynı şekilde biz kıtayı ve Amerika'yı birbirinden ayırdığımız zaman Amerika hep işin sayısal tarafında, Avrupa kıtası da kıta Avrupası da her zaman için işin niteliksel tarafında kalır. Dolayısıyla şimdi kalkıp da Bernie Ecclestone için çok niteliksel tarafına bakan, çok daha derinliğine bakan bir adam da demek istemiyorum. Ama bir Amerikalı medya şirketinin Formula 1 gibi bir sporu satın alması aslında bizim başımıza ne geleceğini o andan itibaren belli ediyor gibiydi benim gözümde. Çok daha fazla PR'a önem verilecekti. Şov her zaman olduğundan çok daha fazla ön plana çıkarılacaktı. Ne bileyim hani mesela geçen seneki Amerika yarışında o böyle bir stand kurulup pilotların boks sahasını, boks işte standına çıkar gibi böyle tekrar isim anons edilerek çıkması bile mesela bunun en basit örneklerinden bir tanesi. Bunlardan daha çok göreceğimizi aslında çağrıştırır gibiydi. Çünkü dediğim gibi niceliksel metodun, niceliğin önemi Amerika kıtasındaki etkisi her zaman için böyle şeylerde kendini hissettiriyor. Bak mesela basketbol düşün. NASCAR'ı düşün, Amerikan futbolunu düşün. Bunu mesela şuradan da çok rahat açıklayabiliriz. Futbol, bildiğimiz futbol, bir tek Amerika kıtasında meşhur değil Arda. Sence neden?
Yani ilgileri yok adamların.
İlgileri yok. Neden biliyor musun? Çünkü sayısı az Arda. Sayı çok az. Ortalama bir futbol maçında en fazla 4-5 tane gol olur. Topun içeride sahada oyunda kalma süresi çok kısıtlıdır. Aksiyon azdır, sayı azdır. Şimdi sen Amerikan futboluna bakıyorsun. Zaten bu adamlar sayıları onlarla 20'lerle ölçüyorlar. Basketbol maçlarına bakıyorsun. Avrupa'daki basketbol maçlarında en fazla 80 tane sayı olurken Amerika'daki basketbol maçlarında bazen haftanın sayı ortalaması 100'ü 110'ları buluyor. Hani NASCAR'ı düşünüyorsun aynı şekilde. Yani 44 tane arabanın, böyle demek istemiyorum ama, yuvarlak bir pistin etrafında sadece dönüp durduğu bir şeyden bahsediyoruz yani. İlk defa bu tabir de gerçekten bulmuş oldu benim gözümde, hayat bulmuş oldu. Şimdi hal böyleyken Avrupalıların sevdiği bir şeyi Amerika, yani Liberty Media artık Amerikalılara sevdirmeye çalışıyor. Onun için de biz artık deli gibi araçlar birbirine daha yakın olsun, daha fazla geçiş olsun, aman aman millet birbirini daha çok yesin, aman seyir zevki yükselsin şeklinde bakıyoruz. Ya bilmiyorum, belki bundan 15-20 sene önce Formula 1 takip eden abiler ablalarda da aynı dert vardı. Ya şu arabalar birbirlerini birazcık daha fazla geçsinler diye. Ama ben kendini Avrupa olarak tanımlamasa bile biraz kıta terbiyesiyle yetişmiş insanlar olduğumuz için şunu arıyor gözlerim yani. Bir atağın, bir aracın karşıdakini geçmesi için rahat şöyle bir 15-20 turluk mesafe koyar ya önüne hani. Böyle yavaş yavaş yaklaşır. Önce bir saniye yaklaşır, sonra iki saniye yaklaşır. Pist stopları işin içine dikkate alır. Pist stoptan kaç saniye önce çıkacağını önüne koyar. Ondan sonra bir tur daha hızlı gider. Lastiğini hesaplar, benzinini hesaplar. Adım adım yaklaşır ve bizim gerçekten atak izlediğimiz tur bir turdur esasen. Şimdi benim gözümde böyle bir atağın böyle yavaş yavaş hazırlanması, yavaş yavaş böyle hamur gibi yavaş yavaş yoğrulması çok daha kıymetli bir şey. Şimdi NASCAR'ı düşünüyorum. Yani her tur zilyon tane atak oluyor. Ondan sonra bir birinci olan bir bakıyorsun 20. olmuş. 30. olan bir anda tekrar 4.'lüğe 5.'lüğe çıkabiliyor. Hani evet, belki bakıldığı zaman sürekli bir atağın olduğu, seyir zevkin yüksek olduğu bir şey ama niceliksel bir seyir zevki sunduğunu düşünüyorum ben Amerikan tarzı yarış tarzını, yarış metodunun diyeyim. Halbuki bizim bugüne kadar alıştığımız hep yavaş yavaş bazı şeylerin hazırlandı. Az önce de anlattığım gibi ağır ağır pişti ve en sonunda da atak şansı eline geçirdi ve bazen de o atak şansını kaybetti. Bizim televizyonun karşısında saçımızı başımızı yolduğumuz, ulan bir şansım vardı onu da kaybettin dediğimiz yarıştır. Ya benim keyif aldığım yarış tarzı bu ama insanlar bakıyorsun şimdi ister istemez bu Amerikan tarzı sporun bizim evlerimize kadar girmesine beraber insanlar şunu arzulamaya başlıyorlar. Daha çok geçiş olsun. Bu Formula 1 neden Formula 1 ile Formula 1 1.5 diye ayrılmış durumda? Böyle olmasın. Bu araçlar birbirine daha çok yakın olsunlar. Ama yani bu işin tarihine baktığın zaman da 10 tane araç takımın onu hiçbir zaman birbirine bu kadar yakın değildi ki. Hep 3 tane takım vardı. Bunlar hep elit takımlardı. Hep elit pilotları ellerinde tutuyorlardı. Arada bir böyle sivrilen takımlar oluyordu. Brown GP gibi. Ya da ne bileyim hani üsttekileri zorlayan, belki onlara ufak böyle meydan okumalarla gelen küçük takımlar oluyordu. Ama onun haricinde hep baktığınız zaman işte ya Red Bull ya Ferrari, Red Bull demişim, Renault ama bakıldığı zaman, ya Ferrari ya McLaren ya Lotus ya da bir başka takım bu işin dominasyonunu elinde tutuyordu. Dolayısıyla hani bakıldığı zaman ek olarak bütün spor dallarında da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ben dolayısıyla kalkıp da şimdi bu herkesin diline pelesenk ettiği araçlar birbirine daha yakın olsun, yok çok daha fazla geçiş olsunun çok Formula 1'lik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Liberty Media kendi ekolünü, kendi nasıl diyeyim, kıtasının ekolünü birazcık bizim spora getirmeye çalışıyor. Buna ne kadar başarılar ondan da çok emin değilim açıkçası. Çünkü bütün Avrupa'nın bütün tecrübesini bir anda gerilerinde bıraktılar. Ve ellerine aldıkları şeyle nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Çünkü hiç ele avuca sığmayan kocaman bir şey. Dünyanın en prestijli motorspor organizasyonundan bahsediyorsun. Ve gerçekten bunu nasıl yöneteceğini bilmiyorsun. Bir 2019 kurala getirdik dediler. Bakalım ne değişecek göreceğiz ama 21 kurallarından bahsediyorlardı. Kurallar hiç meydana çıkmadı. Şimdi 23'e çektiler. Zaten 2023 belli ki dünya çapında çok önemli bir yıl olacak. Herkes bu seneye odaklanıyor. Bilmiyorum yani hani... Öyle, sen de bir şey söyle.
Yani 2023 borla giden F1 aracı yapacağımız sene olacak.
Muhtemelen yani gerçekten çünkü düşününce mesela hani ellerine aldıkları şey gerçekten nasıl manage edeceklerini, nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar, tamam mı? Hani bu gerçekten şuna da benziyor. Böyle ilk yerleşimciler Amerika'ya gitmişler, tamam mı? Ondan sonra orada böyle bir devlet kurmaya çalışıyorlar ama devlet de kuramıyorlar. Ondan sonra 13 tanecik eyaletler birbirleri içinde çatışıyorlar. Toprak satın alıyorlar ama hala nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar ve nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri teknik olarak 100 yıllarını alıyor. Yani mübarek sen Amerika'ya gelmişsin, Formula 1'de tekrar kurmaya çalışıyorsun. Niye yapıyorsun? Burada bir kurulu düzen var. Yani hani kalkıp da kurulu düzeni devam ettir. Hiçbir şey değiştirme, muhafazakarlığına girmek istemiyorum. Değişim çünkü her zaman için çok önemli bir şeydir. Yeniliklere açık olmak lazım. Ama getirdiği yenilikler de ne bileyim hani getirdiği yeniliklerin içinde açık konuşmak gerekirse tek hoşuma giden şey pit kızlarının kaldırılması. Çünkü cinsiyetçi buluyordum pit kadınlarını yani. Ne gerek var böyle bir şey diyordum. O kaldırıldığı için birazcık mutlu oldum. Yani onun haricinde hani ne bileyim Formula 1 aynı Formula 1 benim gözümde. Araçlar birbirine yaklaşmıyor. Yaklaşsalar ne olacak ki diyorum çünkü yani. Yaklaştı araçlar birbirine. Hani 20.'nin birinci olacağı her yarışın da 20.'nin birinci olacağı bir yarış mı izlemek istiyoruz gerçekten yani hani. Amerika'daki o izleyici kitlesini içeri çekmeye çalışırken Avrupa'dakileri birazcık kaçıp korkutuyor gibi hissediyorum. Çünkü ben Avrupalı bir izleyici olarak, Avrupalı tırnak içinde bir izleyici olarak ben 20.'nin zırt pırt birinci olacağı bir yarış izlemek istemem ki. Tamam geçişin olduğu bir yarış çok eğlenceli. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Formula 1'deki araçların 1.5'taki araçların çok hızlı geçmesi de alsana seyir zevkli işte. Verstappen'i arkadan başlat. 5 tur sonra 4. bitiriyor. Çok eğlenceli. 4 tur izliyoruz. Yalan mı yani hani? Bir yerde bir şeyin elitinin ve az elitinin olması gerekiyor bence bir spor dalı içerisinde. Bütün takımlar eşit değerde olsalar zaten hani bu sefer izleyeceğimiz şeyin çok keyfi olur mu? Açar Formula 3 izlerim. Hepsi aynı motoru kullanıyor yani hani. Biraz kafatasçılık yapmış oldum ama öyle.
Ya şimdi ufak bir değerlendirme ben de yapacak olursam. Ya açıkçası hani NASCAR seyretmiş bir insan olarak söylüyorum. NASCAR dünyanın en zevkli motorspor uygulamalarından bir tanesi. Şimdi söylediğin şey şu. Hani bir yerde elit olsun şey olsun. Ya şimdi şöyle bir şey var. Son birkaç yıla baktığımız zaman tamamen Mercedes dominasyonunda geçirdik bu yılları biz. Şimdi bu senede Mercedes aracının tüm araçlardan ortalama bir saniye hızlı olduğu bir ortamda ben açıp da 2020 sezonunda Formula 1 seyretmem. Hani çünkü ne anlamı kalacak? Biz zaten iki kişinin mücadelesini seyredeceksek. Yani dolayısıyla evet, şampiyonluk için yarışan insan sayısı arttığı zaman seyir zevki de artar, diğer pilotların kalitesi de artar, diğer pilotların taraftarı da artar. Yani şimdi gridde 3 kişinin değil de hatta 3'ü de geç. Ricardo şeyden sonra bıraktı şampiyonluk yarışını. Kanada yarışından sonra. Şimdi totalde 8-9 pilotun şampiyonluk için yarıştığı bir ortamla 2 pilotun şampiyonluk için yarıştığı bir ortam çok daha birbirinden farklı olacaktır. 9 tane pilotun şampiyonluk için yarıştığı bir yerde seyir zevki çok daha yüksek olacaktır ve takip eden insan sayısı çok daha fazla olacak. Bu benim şahsi görüşüm. Yani Formula 1'de tamam bütün araçlar birebir eşit olsun, GP2 gibi olsun demiyorum ama en azından hani birbirlerine nispeten daha yakın olsunlar. Yani biz 2008 senesinde biliyorsun ki Toro Rosso ile Vettel'in galibiyet aldığını görmüş insanlarız. Bugün maalesef ki bir Formula 1.5 takımının galibiyet alma ihtimali ancak 3 büyük takımların tamamının yarış dışı kalmasına bağlı durumda. Peki ona baktığınız zaman
imkansız.
Yani en fazla Mercedes'ler kalıyor, Red Bull kazanıyor. İşte Ferrari spin atıyor, Mercedes kazanıyor. Efendime söyleyeyim yine Mercedes'ler patlıyor, Red Bull alıyor. Ancak işte Force India gibi düzlük hızından kazanan takımlar işte böyle uzun düzlükleri olan Azerbaycan gibi pistlerde arada podyum şansı yakalayabiliyorlar. Bu sene Formula 1.5 takımlarından yalnızca ve yalnızca bir kere şey podyuma çıktı. Perez çıktı. Başka var mı hatırlamıyorum. Galiba hep
Perez
ilk
çıktı,
üçtür.
Evet, sadece Perez.
Şimdi böyle baktığın zaman Formula 1 şu anda sadece 3 tane takımın hani 3 tane zengin takımın at koşturduğu. Bunların işte 6 pilotunun arasındaki mücadeleyi izlediğimiz bir şey. Diğer pilotların hiçbir şansları yok ki zaten 20. turda her biri tur yemeye başlıyorlar.
Evet.
Ya açıkçası hani benim istediğim şey tam olarak bu değil. Ben 3 takımın veya daha da kötüsü tek takımın tamamen domine ettiği bir Formula 1'i izlemek istemem. Mesela bize 2014-2015 senesinde Formula 1 izletecek hiçbir şey yoktu. 2016 senesinde biz Formula 1'i neden izledik? Rosberg diş gösterdiği için izledik. 2017 senesinde neden daha fazla insan izlemeye başladı? Çünkü Vettel ve Ferrari bir şeyleri değiştirdi. Bu sene neden çok daha fazla insan izledi? Çünkü Red Bull da işin içerisine girdi. Red Bull da kötü başladığı turbo hibrit çağda biraz daha iyi bir araç üretip şampiyonluk için en azından ilk dönemlerden Ricardo'nun aldığı iki galibiyetle bir şeyler yapmaya başladı. Şimdi böyle bir ortama baktığımız zaman ne kadar şampiyonluk için yarışan pilot sayısının arttığını görürsek izleyici sayısının dolayısıyla seyir zevkinin de o kadar artacağı görüşündeyim ben. Hani senin dediğine tam zıt oluyor ama hani ben
aslında
bu şekilde
hayır,
düşünüyorum.
Aslında hayır olmuyor. Hayır olmuyor. Çünkü benim dediğim de aslında seninkinden farklı değil. Bak biraz belki de yanlış ifade ettim kendimi. Aslında demeye çalıştığım şey şuydu. Zaten hep 3 veya 4 tane takım bu geri kalan 10 takımı veya 12 takımın öncülü olurdu. Zaten hep bu 3-4 takımı veya hadi 2-3 takımın olsun pilotları birbirleriyle mücadele ederlerdi. Yani Allah aşkına ben bir Ferrari taraftarıyım, tamam mı? Yani Ferrari dominasyonu bile sıkıcı bir şeydir benim için. Anlat ki şu an mesela tamamen zıt takımın, rakip takımın, en büyük rakibi olan Ferrari'nin en büyük rakibi olan takımın hiç bitmeyen bir dominasyonu içerisindeyiz. Yani hepimiz Meksika'dan sonra yarış izlemeyi bıraktık. Senin o zamanlar da konuşuyorduk. Hiç açasım gelmiyordu benim yarışı. Çünkü biliyorum ki işin sonunda gene Hamilton yarış kazanacak.
2000-2004 arasında hani Formula 1'i izleyen insanların yüzde kaçı keyif almıştır? Yani Schumacher'in altında
de,
yani
evet.
Son 100 yılın gördüğü en iyi Formula 1 aracı var. Yanında Barrichello gibi bir tane şeyi var. Yancısı var. Adam zaten yarış kazanamayacağı zaman bile işte Barrichello, It James bir takım emriyle direkt alıyordu yarışları. Şimdi kim keyif alıyor ki? Tamam Schumacher'e efsane diyoruz. Şey diyoruz ki ben hani
işte,
efsane olarak
öyle,
kabul etsem
öyle.
De en iyi pilot olarak kabul etmiyorum Schumacher'i. Şimdi böyle bir ortamda Formula 1'in seyir zevkinden bahsetmek pek mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla bak, Alonso geldi mesela Formula 1'e. Shan geldi 2006 senesinde. 2005 senesinde. Sonrasında 2007 sezonu mesela mükemmel bir sezondu.
4 pilot Allah aşkına yani bir puan farkla bir pilotun şampiyon olduğu kaç sezon gördük ki biz şu güne kadar hani
yani de,
en azından ben izlediğim seneler içerisinde.
Takım için mücadele var hem farklı takımlar arası mücadele var. Ardından işte 2010, 2011, 2012, 2013 Red Bull'un tam olarak domine olduğu 2 sene var. Birisi 2011, birisi 2013. Diğer yıllarda Alonso ile Vettel sürekli hatta ilk sene işin içerisinde şey de vardı, Mark Webber de vardı. 3 pilotu biz şampiyonluk içinde yarışı içinde gördük. 2012'de de 2 pilotu gördük. Şimdi dediğim gibi sayı ne kadar artarsa bu seyir zevki de o kadar artıyor. 2014'e geldiğimiz zaman zaten her şey artık boka sardı desem yeridir. 2014-2015'te Lewis Hamilton tek başına yarışır gibi şampiyon oldu. 2016 senesinde Rosberg sayesinde en azından hiç aynı takımda olsalar da onların mücadelesini seyrettik. Ve şunu söyleyeyim. Mercedes'in yarış dışı kaldığı İspanya yarışında mesela Verstappen'in yarış kazanması birçok Formula 1 fanını memnun etti. Çünkü oh lan sonunda başkası yarış kazandı dedik.
Evet, evet.
Aynı şekilde Malezya yarışına baktığımız zaman Lewis Hamilton yarış dışı kaldı. Daha Rosberg ilk virajda kaza yaptı. Vettel'le çarpmıştı. Şimdi dedik ki oh ya bu yarışta farklı bir insan kazanacak. Yani tekerlikten ziyade hani farklı şeylere açık bir Formula 1 hani benim için çok daha uygun gözüküyor. Ben hani en azından şey olmasa da hani 10 araçta birbirine eşit olsun demiyorum ama en azından 5 tane takımı biz şampiyonluk içerisinde izlesek hani bu sporu dünyada izlemeyecek kabile kalmaz yani bırak ülkeyi kabile kalmaz.
Ama işte bak benim söylemeye çalıştığım şey zaten şu değildi hani bence orada biraz kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Sadece bir takım şampiyonluk için mücadelesin olursa onların için takım için mücadele olsun falan. Kesinlikle değildi. Onu bir söyleyeyim yani. Sonuçta dediğin gibi hani hepimizin en çok benim şahsım adına kaç senedir yarış izliyorum. Bıraktığım sezonlar gerçekten Vettel'in dominasyonunda bıraktım. 2012-2013 gibi. Ondan sonra ardından 2014 sezonunda zaten bu sene de Vettel alacak diye işin içinde kafam o şekildeydi yani. O kadar emindim 5. şampiyonunu alacağından. O yüzden izlemedim ve bu sefer de Mercedes dominasyonu başladı. Ve dediğin gibi ben de aynı şekilde 2016'da Rosberg'in dişi göstermesiyle spora biraz böyle bir dakika ya farklı şeyler oluyormuş diye geri girdim. Ama bence bizim kaçırdığımız nokta şu. Zaten hep bütçesi çok daha yüksek olan takımlar vardı ve bu takımlar hep zaten Formula 1'i önde götürüyorlardı. Hani bu Liberty Media ile olan bir şey değil. Ha Liberty Media ile ne oldu? Belki şunu iddia edebiliriz. Ya da Liberty Media ile değil de turbo hibrit belası ile olan şey şu. Gerçekten 1 ve 1.5 A ve B ligi denen bir şey oluştu. Belki en fazla bunu eleştirebiliriz. Ki bunu da ben Formula 1'deki Amerikan etkisinden çok birazcık Mercedes etkisine bağlıyorum. Bu adamlar yıllarca lobi yaptılar. Bildiğin çok uzun süre lobi yaptılar. Hatta bence bu lobilerin bir kısmında Schumacher de çok etkili oldu. Yani kendi takımının topuna sıkmış oldu bu şekilde. Ve Mercedes ki dünyada ulaşımı düzenleyen fabrikadır. Yani bütün otobüslerden kamyonlara bakıp her bir tanesi gerçekten Mercedes motorunu kullanır. Adamlar yol düzenliyorlar, ulaşım düzenliyorlar bütün dünya çapında. Turbo motor üretiyorlar, hibrit motor üretiyorlar. Formula 1'de hibrit motor var. Tabii ki de onlar at koşturacaklar yani. Belki eleştireceksek eğer bunu eleştirmemiz gerekir. Yani kalkıp da şunu demek bana çok sağlıklı gelmiyor. Araçlar birbirlerini takip edemiyorlar. Yani araçlar eskiden de birbirlerini takip edemiyorlardı. Ha, tabii çok uzun zamandır yarış izleyen insanlar kalkıp da şunu da çok rahat söyleyebilirler. Ama yani ilk 5. 6. turdan sonra da tur bindirmeye başlamıyorlardı. Evet öyleydi. Ama bu da zaten bana birazcık turbonun getirdiği bir yavaşlamaymış gibi de geliyor.
Ya şöyle yani turbo hibrit çağlı araçlar özellikle 2017'den itibaren Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarına evrildiler biliyorsun. Ama işte sıkıntı şurada. Mercedes yıllarını turbo motora vermiş bir markayken Ferrari daha çok yüksek hacimli atmosferik motorlar üretmiş bir firmaydı. Yani. Honda'ya baktığımız zaman hani adamlar atmosferik uzmanı gerçek anlamda. Hani hala 2019 senesindeyiz ama her araçlarına mutlaka bir atmosferik motor koymaktan çekinmeyen bir firma. Şimdi bir anda Mercedes'in uzmanlık olduğu bir alana giriş yapıyoruz. Diğer markalardan da buna anında ayak uydurmasını bekliyoruz. Tabii ki de bu bir anda mümkün olmadı. Renault gibi bir dev bile ne kadar sıkıntı çekti ki şu anda daha nispeten daha iyi durumdalar. Koskoca Ferrari'nin 2014 senesinde düştüğü durum ortada.
Evet yani.
Yani Renault bile çok daha iyi başladı futurbo hibrit çağı. Özellikle hani birazcık da Adrian Newey'nin dehası sayesinde tabii ki de Red Bull o sezonu ikinci bitirdi ama yani bir anda dediğim gibi işi bilen birilerinin alanına giriyorsunuz ve diğer işi bilmeyen takımlar öyle ortada bir anda kalıveriyorlar. Aslında buradaki temel problem de burada. Hani bütün takımların uzman olduğu bir alana giriş yapılsa zaten bugün Formula 1 bu durumda olmazdı. Yani böyle bir ortamda dediğim gibi benim tek istediğim, yani umarım ki bu Honda motoru gerçekten çok iyi çıkardı. Hani biz Red Bull'u da direkt olarak şampiyonluk yarışının içerisinde seyredelim. Şöyle bir şey var. Red Bull eğer tutunamazsa bu sene, Ferrari'nin de bir takım yönetimsel hatalarla daha sezonun yarısında sezonu vermesi demek Mercedes'e. Bizim sezonun ikinci yarısında zaten hani
gene izlemeyeceğimiz anlamına geliyor yani.
Bir şekilde bir keyif almayacağımız yapmayacağımız anlamına geliyor. Sonuç olarak Bottas'ın şampiyonluk şansı olsa da İlk birkaç yarışta eğer üstünlük sağlayamazsa Lewis'e ikinci yarıyı Valtteri James'le geçireceğimiz zaten kesin şeye bakacaktır Toto. Lewis'i yapabildiği kadar erken şampiyon yapıp ardından Bottas'a işte bir şeyler
yarış kazandıracaktır.
Vermeye çalışacaktır. Dolayısıyla hani böyle bir ortamı düşündüğümüz zaman tamamen bu senenin seyir zevki şeye bağlı diyebiliriz. Red Bull'un yaratacağı araca bağlı diyebiliriz.
Ama işte söylemeye çalıştığım şey başından beri şudur yani. Amerikanlar işin içine girdiği için biz bir anda sanki böyle seyir zevkini konuşmaya başlamışız gibi oldu sanki.
Yani öyle evet.
Bilmiyorum bunu sen de hissetmedin mi yani?
Bu konuda kesinlikle haklısın. Hani geçmişte dediğim gibi en basitinden en yakın olarak Schumacher örneğini verdim ben. Hani geçmişten beri belli bir takım belli dönemlerde parlar ve o takımın şeyini izleriz biz. Dominasyon yıllarını seyrederiz. İşte bazı yıllarda bazı Formula 1'in dengelerinin değiştiği yıllarda. Mesela şimdi baktığımız zaman 2007 sezonuna, 2007 sezonunda Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı Alonso değil de ne bileyim böyle düşük profilli bir isim olsaydı biz o sene mesela hiçbir keyif alamayacaktık. Çünkü Lewis Hamilton alacak gidecekti. Lewis Hamilton'a şampiyonluğu kaybettiren en önemli etken Alonso faktörüdür.
Alonso'nun evet pit'i engellemesiydi.
Öyle bir şey de var. Yani şimdi Alonso'ya şampiyonluğu kaybettiren şey de Lewis Hamilton faktörüdür. Dolayısıyla biz Alonso'yu o sene iyi bir araca koysaydık, başka iyi bir takımın aracına koysaydık belki de hani McLaren'in o 2007 aracıyla o da mücadele edemeyecekti. Çünkü McLaren o sene çok iyi bir araç üretmişti ama ne oldu? Raikkonen şampiyon oldu. Kendisi bile muhtemelen beklemiyordu şampiyon olmayı. Ama diğer senelere baktığımız zaman mesela 2009 senesinde dengeler öyle bir değişmiş ki.
Evet yani
hiçbir mesela. Hiçbir anda beklenmeyen bir takım şampiyon oluyor. Mesela öyle şeyler
yani en mesela sürpriz sezonuydu mesela. Ha, 2009 senesinde keyifliydi de gerçekten. Ama keyifliydi. Bir yerden sonra o da kabak tadı verdi. Çünkü herif zaten 9 yarış üst üste kazanınca Jenson Button'ın biz zaten daha İngiltere'ye gelmeden şampiyon olacağını biliyorduk yani hani.
Ya işte böyle ara ara Formula 1.5 takımlarından sürekli biz atraksiyon seyrediyorduk. En azından arada yarış kazanıyorlardı. Bir hani bu ufak tefek yarışlar. Hani mesela atıyorum 20 tane yarış oldu o sene boyunca sayısal olarak. Bunun işte 18 tanesini o senenin en iyisi takımı kazanmış. Ama 2 tane yarışı şey kazanmış. farklı iki takım kazanmış. Hı-hı. İşte baktığın zaman senenin de en keyifli yarışları o iki farklı pilotun kazandığı yarışlardır. Hı-hı. Yani dedim ki böyle bir ortamda benim her zaman isteğim şampiyonluk için yarışan sayı, pilot sayısı. En azından galibiyet için mücadele edebilecek araba sayısının artmasındandır. Bu sene Red Bull'u şampiyonluk içerisinde seyretmesek de şimdi Red Bull sonuç olarak yarış kazandı mı? Kazandı. Kaç evet. yarış kazandılar? 3 kazandılar. Hatta 4 olacaktı.
3-4.
Ocon bitirdi bizi. Evet. Yok hayır 3 değil. 4 yarış kazandık. 5 olacaktı. Şimdi bu sene benim için en keyifli yarışlar Red Bull'un yarış kazandığı yarışlardır. Şimdi bakıyorsun.
Ya o sen biraz Red Bull fanı olduğun için de olabilir.
Ya öyle de farklılık da var. Hani Verstappen'in Bottas'a tur bindirmesi Meksika'da.
Ya onun haricinde mesela Ricardo'nun şunu dövmesi bile çok etkili. Ben sıkıcı yarışları kazanamam. Bitti.
Yani Çin yarışı bu sene Allah aşkına bir şeye bakalım. Hani Lewis Hamilton'ın kazandığı şey yarışına bakalım. İspanya yarışına bakalım. Pole'de başla sonuna kadar önde götür. Klasik bir yarış. Kanada yarışına bakalım Vettel'in kazandığı. Pole'de başla sonuna kadar lider götür. Pit'ten lider çık. Yarışı kazan. Ama bir Ricardo'nun kazandığı Çin yarışına bakalım. Altın sırada efil efil giderken bir anda gelen bir güvenlik aracıyla kim herkes neye uğradığını şaşırıyor. Ben o sabah uyumak üzereydim. Adam benim uykumu açtı ve bir 5 tur içerisinde önünde ne kadar insan varsa sildi süpürdü. Ve hani o Bottas'a yaptığı ata şu an gridde yapabilecek adam yok. Ki o ataktan bir tur önce düşün. Aynı şekilde Verstappen girmeye çalıştı. Giremedi. Vettel'i döndürdü.
Evet.
Ama işte Ricardo. Dedim ki bu Ricardo gibi potansiyele sahip bir sürü pilot var. Magnussen de belki Ricardo hamurunda. Şimdi bu adama sen
evet,
versen Haas'ı da yarış kazanabilecek kalibrede bir araca çevirsen. Bu adamdan da biz belki böyle inanılmaz şeyler seyredeceğiz. Hülkenberg'den bile belki seyredeceğiz. Hiç belli olmaz bu işler. Ne olacak haliyle izlediğimiz güzel yarış sayısında çok çok artış olacak. Yani bu sene ben en fazla 5 tane yarıştan keyif almışım. Nur ve bunlardan en keyif aldığım yarış da Çin'di.
Belki biraz şey olabilir o zaman yani işin... Şikayet ettikleri tarafı bu takımların mesela bütçe meselesine en çok yakınıyorlar öyle değil mi?
Hı-hı.
Ya sonuçta biraz hani aradaki bütçe farkı açıldığı için.
Ya öyle Force India dördüncü olup battı ya. Adamlar battılar.
Ne söyleyeceğim Arda yani hani öncesinde peki böyle bir bütçe farkı yok muydu? Bak işte şu şekilde yaklaşmıyor. Biraz böyle kıyaslı yaklaşmaya çalışıyorum. İşte sosyal bilimci olduğum için kafam hep öyle çalışıyor. Biraz kıyaslı yaklaşım olayı. Hani öncesinde de mesela eğer bütçe farkları bu kadar büyüktü de araçlar birbirine yakındı. Birinci seçenek. Hayır öncesinde bütçe farkları bu kadar fazla değildi ve araçlar birbirine yakındı. İkinci seçenek. Eğer ikincisi ise o zaman şu anki gerçekten değişmesi gerekir. Yani çünkü özellikle 1.5 takımların, belli ki takımların en büyük şikayeti ilk 3 takım korkunç paralara sahipler. Gerçekten de öyleler. Yani hani korkunç paralar harcıyorlar o araçları yapmak için. Ve dolayısıyla ötekilerin onlara yetişmesi çok çok daha imkansız oluyor. Ama bu da hani ne bileyim birazcık şimdi bu Amerikanların mesela hiç yapmayacağı bir şeye benziyor. Kalkıp da bütçeleri eşitlemek. Adamın adı Liberty Media işte yani hani liberaller bu adamlar kalkıp da takımların bütçesini eşitlemek bu adamlar yapacakları en son iş. Çünkü yani full competition moduyla yaklaşıyorlar olaya. Ne kadar fazla rekabet varsa o kadar iyidir ve rekabeti de şu şekilde görüyorlar. Ne kadar yakın o kadar rekabet dolu değil. Kim ne kadar kazanırsa, kim ne kadar ortaya koyarsa o kadardır. Geride kalanlar kaybedenlerdir. Her şey zero sum game denir buna yani. Nasıl çeviririm Türkçe'ye? Kazan kaybedenin oyunu falan da çevirirler böyle yani. Kim ne kadar kazanırsa elinde o kalır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kalkıp da hani en azından Liberty Media'nın bütçeleri birbirine yaklaştıracağını da düşünmüyorum. Biz böyle bu gerçekten çok tartışmalı bir konu Formula 1 içerisinde. Bence sadece bugün de değil. Geçmişin de tartışmalı konularından bir tanesi. Tıpkı şey gibi. Takım emirleri meselesi gibi. Yani herkes takım emirlerine karşıdır ama kendi takımı uyguladığı zaman sus kesilir gibi. Tamam mı?
Aynen öyle. Bu sene çok gördük. Yani,
tabii ki de yani.
Uygulandığı zaman Vettel'e bir dünya kadar Raikkonen falan
saldı. Aynen öyle. Aynen öyle yani.
İsteyeyimse laf söylediğini görmedik. Ya da Brezilya yarışında Raikkonen Vettel'in önüne takım emriyle geçirildiğinde Raikkonen fanlarından bir tepki görmedik. Yani aynen öyle. Herkes işine geldiği gibi maalesef.
Bu işte bu biraz şey meselesi de öyle. Yani hani bak şunu çok isterim gerçekten bitirmeden önce şunu söyleyeyim. 1.5'taki ekiplerin artık gerçekten bire dahil olmalarını çok isterim. Çünkü bu 1.5 muhabbeti son birkaç yılda gerçekten bu kadar çok gözler önüne batmaya başladı. Ama onun haricinde bunların hepsi bir de yarışsalar bile olacak şey bence şu olacak. Adamlar 10. turda değil de 30. turda tur yiyecekler. Ama gene de tur yiyecekler. Çünkü bu hep böyleydi benim gözümde. Anlatabildim mi? Yani 3 takım mı şampiyonluk için mücadele edecek? Gene 3 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Hani işin içinde Amerikanlar olmuş veya İngilizler olmuş. Turbo hibrit olmuş veya V8'ler veya onlar V12'ler olmuş. Hiç fark etmez yani. Bir şekilde bu sporun doğasında, bence bütün sporun doğasında açıkçası böyle bir şey var. Yani her ligin, her spor klasmanının bir eliti vardır. Bir de o elitleri yakalamaya çalışan az elitleri vardır yani.
Anladım.
Onun gibi.
Zeynep'ciğim, geldiğin için teşekkür ederim.
Evet, bayağı rica ederim.
Keyifli bir podcast oldu. Haas'tan girdik, Formula 1 kültüründen çıktık.
Evet, inşallah çok boş yapmamışımdır.
Yok yok, estağfurullah, gayet keyifli bir podcast'ti. Diğer podcast'lere de bekleriz seni mutlaka.
İnşallah Ferrari'de zorlamaya çalışacağım şeyleri.
Aynen, özellikle Ferrari'ye imkanları. Bekliyoruz seni. Yüksek ihtimalle F1 efsaneyi de çağıracağız. Bayağı böyle dörtlü bir konsorsiyum yaparsak çok daha güzel olur. Kendine çok iyi bak. Var mı benden
sen
bir
de isteği? Canını sağlığı Arda'cığım. Asım'a da selamlar.
Görüşmek üzere.
Hadi görüşürüz.